Ayrım 11.
İnsanın özgür olabilmesi için bağlı olduğu ya da ona bağlı olan bir kedi bile olmamalı mı yaşamında? Sevmek mi insanı bağlı kılan? Acımak mı insanı sinirlendiren? Kısıtlanmak mı insanı sevgisizliğe iten? Özgür ve bağımsız olmak için bir canlı, bir tek canlı bile olmamalı mı insanın yaşamında? Özgürlüğün bedeli bu mu? Bu yalnızlık mı? Mehmet yaşamından çok memnun görünüyor. Akşamları elinde çiçekler, süslü püslü yiyecekler bana geliyor. Ama artık gelmeden önce haber veriyor. Bazen gelip beni işin kapısından bile alıyor. Ben özgür bir insanım artık. Özgür olmak ama damgalanmamak için elimden geleni yaptım. Mehmet ise hep özgür. Onun alnında bir damgası, bir suç belgesi hiç olmadı. Onu ne işten attılar, ne suçladılar, ne arkadaşları sırt çevirdi. Mehmet zaten hep özgürdü. Ben ise hiç. Evet hiç. Şimdi bile özgür değilsin kızım. Bu kez onun evliliği yüzünden özgür değilsin. Bilenler konuşmuyor mu sanıyorsun arkandan? Bilenler damgalamıyor mu seni? Bir küçücük evin içinde işin var diye mi özgür sanıyorsun kendini? Her kapın çalınışında, kendi kapısını açıp sana nefretle bakan komşunla, akşam eve dönerken dükkanlarının kapısına oturmuş, sana sırtık yüzle bakan yedek parçacılarla, ah oh çeken dükkancılarla mı özgürsün? KDG'de geliyor akşamları. Mehmet'le durumumun ne olduğunu sordu bir gün. Mehmet'le ne durumdasınız, ne yapacaksınız? Soru büyüdü, büyüdü, çınladı. Havada asılı kaldı, geldi önüme dikildi. Mehmet'le ne yapacaksınız? Soru önümde dikilmiş duruyor, somut, gözle görülüyor. İçimden kendime sorduklarıma hiç benzemiyor. Mehmet'le ne yapacaksınız? Soruya bir yanıt gerek. Soru somut, gözle görülüyor. İçimdekiler gibi sessiz ve yönetilebilir değil. Soruya bir yanıt gerek. Düşün hadi, konuş, yanıtı bul. Kendi sesimi yine tanıyamıyorum. Yine bir çocuk sesi gibi ince, güçsüz ve dediklerimi duyamıyorum. Mehmet bir savaştı, bir simgeydi. Boyun eğmenin, onların kurallarına uymamanın, yenilmemenin bir simgesiydi. Mehmet bir savaşın sembolüydü. Eğilmemenin, kendin için yaşamanın sembolüydü. Tıpkı babam gibi. Mehmet benim savaşımın itici gücüydü. Mehmet aşktı. Uğruna her şeyin yapılabileceği bir büyük şeydi. Birden sesimi duyuyorum. Hep geçmiş zaman konuştuğumu hissediyorum. Dı diyorum, dır diyorum. Yine Mehmet bir savaştı, bir simgeydi. Savaş bitti. Benim savaşım bitti diyorum. Yanıtım sorunun yanında havada asılı kalıyor. Büyümüş, büyümüş, gözle görünüyor. Beni şaşırtıyor. Yanıtıma bakıyorum. Gözlerim büyümüş, dudaklarım titriyor. Şaşkınım. KDG beni kucaklıyor. Sıcacık göğsüne başımı bastırıyor. Ağlıyorum, ağlıyorum. Gıkım çıkmadan ağlıyorum. KDG beni kucaklıyor. Yalnızca kucaklıyor. Soru ve yanıt tavandan aşağı sarkmış. Görünüyor. Gözlerimi kapıyorum. Kapıyı açıyorum. Karşımda Mehmet. Gözleri ağlamaklı. Annesini kaybetmiş bir köpek yavrusu gibi ezik, perişan. Elinde tek bir tek papatya. Fal bakacağım sevgilim diyor. Seviyor mu sevmiyor mu falı? Başka çarem yok. Mehmet salonun ortasında gözleri ıpıslak papatyanın yapraklarını koparıyor. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Mehmet hüzne bayılıyor. Benim gözlerimde arayıp da bulamadığı hüznü kendi gözlerinde çoğalttıkça çoğaltıyor. Artık papatyaların, falların, ıslak gözlerin, hüznün beni hiç ilgilendirmiyor Mehmet. Biraz da gerçeklerle uğraşsan, savaşsan, neyi isteyip neyi istemediğini bilsen, vazgeçmediğin şeylerden vazgeçebilmeyi öğrensen, yalnızca hüzünle, aşkla değil, biraz da çevreyle ilgilensen. Ben de heyecanlanıyorum. Sanki papatya falında çıkacak olan son bizim kendi sonumuz. Sanki ne olacağına papatya karar verecek. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Başını kaldırıyor. Korkuyla gözlerimin içine bakıyor. Sevmiyor çıktı. Gözlerindeki hüzün dayanılmaz. Bir damla yaş, tek bir damla yaş süzülüp akıyor. Siz hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra hiç ağlayamazsınız değil mi? Sen fallara hep inanırdın Mehmet. İşte çıktı. Ben de inandım şimdi. İstiyorum ki ben de ağlayayım. İstiyor ki ondan tek damla yaş aksın. Ben hıçkıra hıçkıra göğsüne kapanayım. İstiyor ki ondan bir şeyler talep edeyim. Belki yalvarayım. İstiyor ki müthiş bir hüzün, harika bir mutsuzluk kaplasın odayı. Doğru olamaz. Doğru olamazsın sen. Doğru. Hüzünler, çiçekler, papatyalar, tek bir damla gözyaşı, çaresizlik, birbirine sarılıp boğulurcasına ağlamalar, fallar. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor artık Mehmet. Hiç ilgilendirmemişti zaten. Peki aşkımız, savaşımız, baş kaldırmamız, bütün bunlar savaşımız değil, savaşım. Baş kaldırımız değil, baş kaldırım. Savaşmıştık diyor. Savaşmıştım diyorum. Nelere katlandık diyor. Nelere katlandım diyorum. Boyun eğiyor. Ama aşk için yapmıştım bütün bunları. Aşk için miydi acaba? Yoksa kendim için mi? Hem de evliydin ve artık evli de değilsin diyor. Evliyken de aşık olunabilir Mehmet. Evliyken aşk üzücü, yıpratıcı. Ve yine aşk için her şeyi yaparım. Evet yaparım. Yaptığım şeyleri aşk için zannederek yaparım. Peki aşk nerede Mehmet? Nerede? Hani? Bu hüzün dolu dakikalar mı? Bu ıslak gözler mi? Bu sevişmeler mi? Bu seni seviyorumlarım mı aşk? Aşk için hep savaşmalı, hep özen göstermeli Mehmet. İki seni seviyorum, üç harikaydı yetmiyor. Her an üzerine titremeli. Hep vermek de aşk değil, hep almak da. Ben sana artık aşık değilim Mehmet. İçimi titretmiyorsun, yüreğimi hoplatmıyorsun, heyecanlandırmıyorsun beni artık. Ben sana aşık değilim Mehmet. Ve belki de hiç olmadım. Öyle sandım ve iyi ki de sandım. Beni yaşama döndürdün, savaş gücümü dürtükledin. Bana kendimi verdin. Yıllar önce bir başka küçük Mehmet'e de aşık sanmıştım kendimi. Sandın mı? Evet sandım. Bu bir sanı değilse peki nerede aşk? İnanamıyorum. Yazık etme buna diren. Bütün sorunlarımı çözeceğim diyor. Sorunlarını çöz çözme. Bu senin problemin, benim değil. Bu sensin. İster çözersin ister çözmezsin. Ama ben kendi sorunlarımı çözerim. Ve çözemeyenleri de kendim çözdükçe beğenmem, sevmem. Diren, biraz daha diren ne olur. Direnemem. İstemediğim, mutsuz olduğum bir şey için direnemem. İstemediğim bir şeyi başka şeyler uğruna, başkaları için yapmayacağım. Kendim istersem ancak. Baba, ben evlendiğimde eve bir sarı kanarya almıştın. Meğer beni ne çok severmişsin de arkamdan sarı kanaryam dermişsin. Baba, ben hala bir erkek sevgisine muhtaç, her seni seviyorumun peşinden mi gideceğim? Baba, sen beni seviyormuşsun meğer. Bundan böyle her seni seviyorumun peşinden gitmeme gerek yok değil mi? Baba, sen beni seviyormuşsun meğer. Her başımı göğsüne dayayana ağlamam için bir neden yok değil mi? Baba, sen beni sevmişsin. Sevgi, bir erkeğin sevgisi hiç eksik olmamış ki hayatımdan. Baba, seni seviyorumlar da yetmiyor artık bana. Onları her şey sanmıştım. İnsan yaşamında eksik olanı her şey sanıyor. Ama artık sanmayacağım baba. Mehmet, şimdi git. Koltuk değnekli genç gelecek birazdan. Onunla bazı işlerimiz var. Hadi, şimdi git. Bazı şeylerden vazgeçmesini bilmelisin. Kararlı olmayı öğrenmelisin. Evet, karar verme ötekinden vazgeçmektir ama... Vermelisin. Güçlü olmak için bu gerek. Yalnızca aşk yetmiyor. Karar vermeyi ve vazgeçmeyi bilmek gerek. Hadi artık git. Benden vazgeç Mehmet. Geceleri evimde Fransızca çalışıyorum. Bir tek dil bilmek yetmiyor artık. Özellikle de ilerlemek istiyorsan. Doğan Bey İngilizce bilen yabancı konuklar geldiğinde toplantılara hep beni alıyor ama Fransızca bilenler geldiğinde başkaları katılıyor toplantılara ve ben o işin içine girmekten yoksun kalıyorum. Haberdar edilmiyorum olan bitenlerden. O zaman Süleyman giriyor toplantılara. Hem o İngilizce toplantılara da katılıyor. Olur mu? Ben neden yoksun kalayım ötekilerden? Öğrenmem gerek, ilerlemem gerek. Kapı çalınıyor. Nilay, nerelerdesin sen? Neden hiç aramıyorsun? Hep biz mi arayacağız seni, özgür kadın? Rahatsız etmeyeceksek girelim. Eve bakıyor, inceliyor. Yatak odasına giriyor. Hala elbiselerin iplerde asılı. Çingene gibi yaşıyorsun, bu mu özgürlük diyor. Nilay saçmalama. Bir başkasının sağladığı zenginlikte yaşamak mı özgürlüktü? Herkes arkandan nasıl gırgır geçiyor bilmiyorsun enayi diye. Kim o? Kim o herkes? Arkadaşlar işte kızlar. Hani şu bizim çoluk çocuğa karışmış, mesleklerini terk etmiş, cinsel doyumdan bile yoksun, sevgili kocalarının karıları olan kızlar mı? Ukalalığa başlama yine. Neden ayrıldığını ben bile anlayamadım. Şu haline bak, eve bak. Gürkan yakışıklıydı, espriliydi. Zengin olmuştu, başarılıydı. Üstelik seni özgür bırakıyordu. Dilediğini yapıyordun. Kimin kocası senin yaptıklarına göz yumardı? Nilay beni şaşırtıyor. Nilay, göz yumsun istemiyordum. Sevsin istiyordum. Onu beğeneyim istiyordum. Olmadı, beğenmediğim, sevmediğim bir insanla yalnızca beni rahat ettiriyor diye nasıl kalabilirdim? Gerçek orospuluk bu değil mi? Bana sarıldığı, benimle seviştiği zaman nasıl yapabilirdim istemeden? Beni rahat yaşatıyor diye... İsteseydin severdin. Ne varmış sevilmeyecek? Of, beni sıkıyorsun. Ömür boyu sevmedikleri insanlarla sadece evli olduklarından ve gidecek yer bulamadıkları için yaşayan kadınlardan mı olsaydım? Ha? Senin kocan hoştu şekerim. Başlarda nasıl seviyordun? Şu haline bak. Tam takır evinde oturmuş ders çalışıyorsun. Ne uğruna? Oysa şimdi şu anda nerelerdeydin kim bilir? Hangi davette, kimlerle konuşuyor olacaktın? Nerelere çağrılmıyordunuz ki? Nilay, ben çağrılmıyordum, o çağrılıyordu. Ben de onun kolunda süs köpeği gibi gidiyordum. Nilay, göreceksin bak. Ben oralara ben olarak çağrılacağım. O zaman ben olarak çağrılmıyordum. Ben kendi adım ve kendi soyadımla çağrılacağım ve canım isterse gideceğim. İstemezse gitmeyeceğim. Belki haklısın şekerim. Savaş bakalım. Savaş, ben de savaştım ama vazgeçtim. Ne uğruna, ne için? Kendin uğruna Nilay. Kendin için, mutluluğu yakalamak için. Mutsuz olduğun ortamdan kaçabilmenin özgürlüğü için. Bak dinle. Dinle de sen olsan ne yapardın söyle. Biliyorsun babam öldükten sonra bir süre mankenlik yaptım. Bir iki firma için. Bir tanesi annemin arkadaşıydı. O kadın için üç büyük kente defilelere katıldım. Bir gece İzmir'de büyük otelde gece çok geç vakit uyurken kapım çalındı. Kim o dedim, benim dedi. Ünlü sunucumuzun sesi. Sarhoş mu sarhoş. Zaten sahneye bile sarhoş çıkardı da abi yapma rezil olacağız diye yalvarırdık. Kapıyı açtım. Üzerime çullandı. Ağzı leş gibi içki kokuyor. Nilay Nilay seni seviyorum, seni istiyorum. Ne olur beraber olalım dedi. Yaşlı bir herif leş gibi kokuyor. Bir gören olsa rezalet. Dur otur abicim, kendine gel otur dedim. Ağlamaya başladı. Beni beğenmiyor musun, istemiyor musun? Bende iş kalmadı mı yani? İnanır mısın? Adamı o kadar acıdım ki. Ne olur şununla 5-10 dakika birlikte olsam. O da mutlu olsa ne kaybederim dedim. Sonucunun soyunmasına yardım ettim. Durmadan bana sarılıyor, öpmeye çalışıyor. Ama hiç gücü kalmamış. Ben de soyundum, üzerime yattı. Bir şeyler yapmaya çalıştı, başaramadı. Ereksiyon haline bile geçemeden üzerime boşalıverdi. Adam ne olduğunun farkında bile değil. Mutlu bile edemedim galiba onu. Hala boynuma sarılmış ağlıyor. Hadi sen artık git, bir gören falan olur dedim. Son bir kez bana sarılmaya çabaladı. Kapıdan çıkınca da paldır küldür yere yuvarlandı. Allah'tan odası benim kaldığım katta. Sırtladım ve odasına götürdüm. Ertesi sabah aşağı indiğimde resepsiyonda bir adam yolumu çevirdi. Nilay Hanım, maalesef artık bu otelde kalamayacaksınız. Dün gece olanlar yüzünden burası iyi bir otel dedi. Çok utandım tabii. Kendimi vesikasız orospu gibi hissettim. Hemen peki dedim, yukarı çıktım, valizimi aldım. Kimseye görünmeden kaçacağım. Birden arkamda bir ses. Sunucu bağırıyor. Nilay, Nilay, nereye gidiyorsun? Ne diyebilirdim? Omuzlarımı silktim. Çıktım kapıdan dışarı. Sunucuyu otelden atmamışlardı. İlk nişanlılık olayımı da biliyorsun ama her şeyi bilmiyorsun. Annem beni isteyen o herifle zorla evlendirmek istedi. Adam çok zengin. Benden 17 yaş büyük. Bizim mali durumumuz fecaat. Adam da çok ince, çok kibar. Her gelişinde binlerce armağan taşıyor evimize. Annemin yüzünde gülücükler açıyor. Hadi Nilay dedim. Bencillik etme. Herkesin durumu senden iyi mi? Nişanlandık. Yattık kalktık. Nasıl olsa evleneceğiz ya. O namus budalası annem bile bazı geceler adamın evinde kalmama izin veriyor. İkide bir kendime nankör olma Nilay diyorum. Bak adam ne kadar bonkör, ne kadar iyi. Sen de ona iyi davran. Bir gün gizlice evinin yedek anahtarlarını aldım. Ondan erken eve gideceğim de yemek filan hazırlayacağım. Akşamüstü gittim, içeri girdim. Tam kapıyı kapatacağım, içeriden yatak odasından sesler geliyor. Kapıyı yavaşça kapadım. Yatak odasının kapısı aralık. İçeriden gelen sesler de iniltiler de ahlar ohlar. Adamı sevmiyorum ama yine de çok sinirlendim. Ne yapayım şimdi diye uzun uzun düşündüm. Düşünürken içerideki sesleri ayrımsadım. Sana anlatamam, anlatamam. Kapının aralığına gözümü iliştirdim. Bizim adam inliyor. Onun tepesinde bir adam daha. O da inliyor. Hayatımda böyle bir manzara göreceğimi 40 yıl düşünsem inanmazdım. Gözlerimde şimşekler çaktı, başım döndü. Bö diye öğürdüm. Birden durdular. Elimdeki anahtarları salonun ortasına atıp anneciğim diyerek kaçmışım. Bir daha onu hiç aramadım. O da beni aramadı tabii. Anneme de olanları anlatamadım. Annem hala beni nankör diye suçlar. 10 gün sonra eve bir adam geldi. Ondan bir mektup getirmiş. Nişan bozulduğuna göre şimdiye dek armağan ettiği her şeyi geri vermeliymişiz. Verdik. Annemin bana düşmanlığı hala geçmedi. Anlıyor musun? Önce onlar gibi yapayım dedim. Canımın istediği gibi özgürce. Sonra başkaları için yaşayayım dedim. Özveride bulunayım istedim. Annem için. Bendeki şansa bak. Şimdi herkesten nefret ediyorum. Annemden bile. Kendi rahatı için beni satmaya kalkan annemden bile. İnanır mısın? Tüm doğallığımı yitirdim. Filmlerdeki öpüşme sahnelerine bile bakamıyorum. Her şeyden tiksiniyorum. Bir el, bir ayak, bir dudak. İnsanlar, insan organları midemi bulandırıyor. Bunlar senin dışındaki olaylar Nilay. Annen, sarhoş sunucu, oteldeki adamlar, o pis herif. Bunların hiçbiri sen değilsin. Bu insanlar seni etkilememeli. Onlar sen değilsin Nilay. Sen sensin. Devam et, ara. Senliğini, mutluluğunu, özgürlüğünü ara. İnsanları tanıyorsun. Tanıdıkça yıkılma, ezilme. Aksine doğrul, kalk. Sen o beğenmediklerinin önünde ezilme. Onlar gibi olma. Onların kötülüğünü içinde taşıma Nilay. Güçlü olduğuna inan. Bizim durumumuzun çözümü bu Nilay. Güçlü olduğuna inan. İnan. Süleyman'a sinir oluyorum. Üçümüz ortak çalışma yaptığımız halde kendi dosyasını topluyor. Toplantı filan istemeden gizli gizli Doğan Bey ile konuşuyor. Doğan Bey bir konuşma sırasında Süleyman'ın son düşüncesini çok beğendiğini söyledi. Harika bir fikirmiş. Bu fikrin yarısı, hatta yarısından fazlası benim. Adama bak, gitmiş kendi fikriymiş gibi satmış Doğan Bey'e. Allah kahretsin. Başına sonuna bir iki şey eklemiş, kendi düşüncesiymiş gibi. Kan beynime sıçrıyor tabii. Ne yapsam, ne desem? Birden dönüp Süleyman'a bakıyorum. Hiç oralı değil ama bakışlarını benden kaçırıyor. Gözlerini gözlerimle karşılaştırmıyor. Bir baksa yüzüme. Allah belanı versin Süleyman, sümsük herif. Babanın paralarıyla yurt dışında okuduğunda adam mı oldun sen? Başkalarının paraları ve başkalarının düşünceleriyle nereye kadar gidebilirsin? Pis herif. Doğan Bey, Süleyman'ın o çok beğendiğiniz projesinin yarısından fazlası bana ait. Üçümüz konuştuk ve bu bölümünü ben buldum. Beğenileriniz bana aittir, ona değil desem. Ne olur acaba? Düşünmeliyim ve projeden daha çok iyisini bulmalıyım. Bulmalıyım. Of, Allah kahretsin. Kafamdaki tüm düşüncelerimi atsam, rahatlasam, ciddi şeyler düşünmesem, eğlensem. Kızlar ne yapıyorlar acaba? Onları arasam, biraz eğlensek. Gül'ü, Fügen'i, Günsel'i arıyorum. Cumartesi ya da pazar bana gelseler, biraz eğlensek. Üçü de cumartesi ve pazar evden çıkamazlarmış. Kocaları evdeymiş, çocuklar filan. Gülşen şakırdak bir sesle, "Şekerim, benimki beni pazarlara bir yere yollamaz." dedi. Gururla söyledi bunu. Onunki onu pazarlara bir yere bırakmazmış. Adam çok aşık herhalde Gül'e. "Peki, akşam gelin." "Aman Allah, akşam hiç olmazmış." "Yahu, kız kıza oturacağız, ne var bunda?" Deli misin sen şekerim? Akşam nasıl çıkarım sokağa? Kocam nasıl çıkıyorsa sen de öyle çıkarsın. İstersen babam gibi o getirsin seni kapıya kadar. Biz senin gibi deli fişek değiliz. Hadi hatırın için cumartesi olsun. Çok özledim seni vallahi. Ben deli fişek değilim. Bir anlayabilseniz şunu. Kadınlar birbirlerine güvendiler mi? Öyle bir dost olabiliyorlar ki birbirimizi yıllardır görmemişiz ama en az Fügen'in gebe kaldığı günlerdeki kadar birbirimize yakınız. Öylesine doğalız ki evlenmelerinin ilk günlerinde bu kadar doğal değillerdi. Konuşturamamıştık bir türlü onları. Kim bilir nedendi. Yerlere oturmuşuz, kıkır kıkır gülerek konuşuyoruz. Genç öğrenciler gibi yine seksi konuşuyoruz. Fügen'in bir sürü çocuğu olmuş. Onları ne kadar seviyor ama kocasının aklı fikri seksteymiş. Sormuyormuş bile Fügen'e istiyor musun diye. Sanki bir lütufmuş gibi, sanki hadi gene iyisin bu gecede yaptım seni der gibi. Yapıyormuş Fügen'le ve Fügen daha hiç bir kez bile orgazmı tatmamış. Acaba psikolojik mi diyor? Acaba başıma gelen o olaydan sonra mı ben böyle oldum diyor. Fügen'in seks hakkında hala pek bir bilgisi yok. Hep aynı şey, her gece her gece hep aynı şey. Bir yerde okumuştum, frijit kadının tarifine tıpatıp uyuyorum. O üzülmesin diye 2-3 dakika sonra ahlayıp uhlayıp inleyip sarsılıyorum. Zaten onun işi de 2 dakikada bitmiş oluyor. O mutlu. Beni mutlu ettiğinden emin, kendinden emin. Söylesem mi? Ona bunu söylesem ne olacak? Ne değişecek ki? Ya bende bir bozukluk varsa? Adam boşu boşuna mutsuz olacak. Ama zaten bu kadar hayhuyu içinde. Fügen'in elleri titriyor. Baş ağrısı krizleri de varmış. Migren diyor. Günseli, aman hayatım, seks hayatını boş ver. Hangimizinki dört dörtlük sanki? Hangimiz erkekler hakkında ne biliyoruz ki? Onlar bizi tanısın. Sen de iş bittikten sonra arkanı dön ya da banyoya git. Kendi elinle. Çok terbiyesizsin diyor Fügen. Kıkır kıkır gülüyor. Gül, kendi eli yerine onunkini denesem? Ay delirmişsiniz siz. Nasıl yaparım koca adam? Hem bundan sonra olmaz diyor Fügen. Ben bitiremedi sanıyordum. Aysel elektrik mühendisliğini bitirmiş ama bitirir bitirmez evlendiği için hiç çalışmamış. Kocası çalışmasını istemiyormuş. Keşke palavra bir fakültede okusaymış. Boşa gitmiş onca ağır eğitim. Bana sınıftaki en ümitsiz vaka sendin ama içimizden bir tek sen iş kadını oldun diyor. İyi ki çağırmışım onları. Bütün gün evde agucuk gugucuk hatta mama konuştuğumuz dili unuttuk diyorlar. Ama Aysel'in kocası iyi adammış doğrusu. O kadar iyiymiş ki bir gün Aysel çocuk ağlamaya başlayınca şu çamaşırları sen asıver demiş de asmış kocası. Gerçi hepsini asmamış. Karşı balkondaki komşular adamı çamaşır asarken gördükleri için suçüstü yakalanmış gibi içeri kaçmış ama başka işler de yaparmış evde. Tabii annesi falan olmadığı zaman. Annesi evde misafirken kalkıp bir bardak suyu almazmış mutfaktan.